Sayfa 95. Ayrım 14. Leonid, okulun Moskova'daki sarı taştan yapılmış binasına geldiğinde vakit öğleyi bulmuştu. Kapının önünde birbirinin ardına park edilmiş Volga marka siyah iki otomobili görünce geç kaldım diye düşünerek adımlarını hızlandırdı. Bu kalenindekileri andıran iki kanatlı ahşap kapıdan içeriye girince emektar kapıcı Ustin Petrovich karşıladı onu. Yaşlı kapıcı saygıyla ayağa kalkarak "Sizi Yuri Konstantinovich'in odasında bekliyorlar," dedi. Leonid kapıcıya teşekkür ederek vestiyere yürüdü. Kalpağını paltosunu bıraktıktan sonra ayaklarının dibinde her zaman kırmızı karanfillerin bulunduğu Lenin heykelinin önünden geçerken arkada birilerinin olduğunu fark etti. Gözleri ister istemez onlara kaydı. İki kişiydiler. Sanki birbirlerinin içine sokulmak istercesine sımsıkı kenetlenmişlerdi. Kıvırcık siyah saçlarla düz sarı saçlar birbirine karışmıştı. Bunlar düpedüz ayaküstü sevişiyorlar diye düşündü. Erkeği tanımıştı. Filistinli Musa'ydı. İsrail komandolarının baskınında sağ elini yitiren ama bakışlarındaki yaşama sevincini inatla korumayı sürdüren kara gözlü Musa. Kız da Alman kolektifinin en güzel kızı Ilona. Sırtını Lenin heykeline veren Ilona'nın kısacık eteği sıyrılmış, biçimli bacaklarının bütün güzelliği ortaya çıkmıştı. Musa elsiz kolunu kızın ince beline dolamış, dolgun dudaklarını iştahla emiyordu. Birbirleriyle öyle meşgullerdi ki ne Leonid'i ne de bir başkasını görecek halleri vardı. Başka zaman olsa onlara imrenirdi Leonid. Ama bu kez ne onlara imrenebildi ne de yaşlılığına yandı. Aklı Mehmet'teydi. Kimine ölüm, kimine aşk diye söylenerek asansöre yöneldi. Şanslıydı. Asansörü yakalamıştı. Kapıyı açtı, binmek üzereydi ki birinin onun çağırdığını duydu. Leonid Ivanovich başını çevirdi. Ekonomi politik profesörü Svetlana Antonievna ile göz göze geldi. Gerginliği kayboldu. Dün akşamdan beri karşılaştığı tek güzel şeydi Svetlana. 40'ını aşmış olmasına karşın aynı yaştaki Sovyet kadınları gibi kendini salmamıştı. İncecikti, yumuşacık gülümseyişi gibi abartısız makyajı da yüzünden hiç eksik olmazdı. Ama Leonid'i etkileyen bunlar değildi. Yalnızca genç kızların bakışlarında yakalanabilen, masumiyet giysilerine bürünmüş o fettan ışıltının bu orta yaşlı kadının yeşil gözlerinde de hala inatla parıldıyor olmasıydı. Belki de ışık filan yoktu da Leonid'e öyle geliyordu. Ne fark ederdi ki? Önemli olan Svetlana'nın yanında kendini genç hissetmesiydi. Gerisi ise lafı güzaftı. İyi günler dedi Leonid. Usulca eğilip kadının uzattığı elini özenle dudaklarına götürerek Svetlana'nın gözlerindeki pırıltı çoğaldı. Kadının elini bırakmadan doğruldu Leonid. Bugün yine çok güzelsiniz. Siz de her zamanki gibi çok nazik dedi kadın. Ama Leonid'in yüzündeki endişeyi fark etmişti. Solgun görünüyorsunuz. Hasta değilsiniz ya. Bir şeyim yok. Gece biraz fazla çalıştım. Kendinize dikkat edin Leonid Ivanovich. Hepimizin size ihtiyacı var. Sağ olun. Benim de size ihtiyacım var. Öyle mi? Ben de unuttunuz sanıyordum. Hani Türk öğrencileri getirecektiniz? Sesinde sitemden çok flört etmek isteyen bir kadının gerekli ilgiyi görmediğini belli eden iğneleyici hoş bir tını vardı. Çok özür dilerim Svetlana Antoliyevna dedi Leonid. Mahcup bir sesle. Asla unutmadım. Araya başka işler girdi. Bilirsiniz işte öğrencilerin dertleri. En kısa zamanda sizi arayacağım. Leonid sözlerini bitirirken eğilip kadının elini yeniden usulca öpmüştü. Çok gecikmeyin ama dedi kadın. Elini yavaşça çekerken. Sizden haber bekliyorum. En kısa zamanda diye mırıldandı Leonid. Svetlana giderken bir an arkasından bakarak onun diri bedenini izledi. Sonra asansöre bindi. Okul dekanı Yuri Konstantinovich'in odasının önüne geldiğinde diplomatik günlerinden kalma bir alışkanlıkla kendine çekidüzen verdi. Kapıyı vurup içeri girdi. Defalarca girip çıktığı bu geniş ama gösterişsiz odada her zaman şık giyinen, temiz yüzlü Yuri Konstantinovich'ten başka bir kişi daha vardı. Adam sırtı kapıya dönük oturmuş, dekanla çene çalıyordu. Leonid'i gören Yuri Konstantinovich hareketlendi. "Buyurun Leonid Ivanovich, şöyle gelin." Leonid masaya yaklaşırken sırtı dönük adam ayağa kalktı. Uzun boyluydu. Çoktan ağarmış düz saçları kısacık kesilmişti. "Merhaba Lenya," diye dönerek yeşile yakın ela gözlerinde eski bir dostu görmüş olmanın verdiği kıvanç okunuyordu. Önce tanıyamadı Leonid. Ama çok kısa sürdü bu. "Andrei, sen ha?" diye sevinçle söylendi. İki arkadaş bir an birbirlerini süzdüler, sonra kucaklaştılar. "Ne işin var burada?" Soruyu sorarken Andrei ile göz göze gelmiş, o anda kafasında şimşek çakıvermişti. "Bu işle sen ilgileniyorsun." "Öyle de denilebilir," dedi Andrei. Sanki önemsiz bir şeyden söz ediyormuş gibi. "Ama seni görmek için geldim." Yuri Konstantinovich şaşırmış gibiydi. "Tanışıyor musunuz?" "Birleşmiş Milletler," diyecek oldu Leonid. "Eski dostu," dedi Andrei, onun lafını keserek. "Evet," diye toparladı Leonid. "Çok eski dostuz." Andrei sevgiyle dostunu süzüyordu. Leonid'den bir baş daha uzundu. Ak saçlarına karşın daha genç gösteriyordu. "Hiç değişmemişsin," dedi. "Hadi canım," dedi Leonid. "Asıl değişmeyen sensin. Nasıl böyle genç kalabiliyorsun anlayamıyorum." "Kadınlardan uzak durarak," dedi Andrei. Dudağında hınzı bir gülümsemeyle. Leonid'in New York'taki çapkınlıkları oradaki Sovyet memurları arasında dillere destan olmuştu. Elçiliğin sıradan bir memuru olarak istihbarat görevlileri gibi tuzağa düşme korkusuyla kendini perhize tutmasına yol açacak bir neden yoktu. Başta Amerikalılar olmak üzere değişik ülkelerden kadınların tadına bakma fırsatı bulabilmişti böylece. Andrei o günleri unutamamış olmalıydı ki hala serzenişte bulunuyordu. "Kadınlar," dedi Leonid, derinden iç geçirerek. Svetlana'nın yüzü gelmişti gözlerinin önüne. Aslında uzun süredir yalnızdı. Biraz da kendi seçmişti bunu. Günübirlik ilişkiler sıkmıştı onu. Kalıcı bir ilişki istiyordu artık. Ama üzerindeki ölü toprağını atıp bir türlü harekete geçemiyordu. Eski arkadaşın yanında ününe gölge düşürmemek için çapkın Rus diplomatını oynamayı sürdürdü. Kadınsız bir dünya katlanılmaz olurdu. "Sen adam olmazsın," dedi Andrei. Sonra kaygılı bir tavırla sordu. "Kalp krizi geçirmişsin." Leonid boş ver dercesine elini boşlukta salladı. "Atın ölümü arpadan olsun. Şimdi nasılsın?" "İdare ediyoruz işte." "Kızın nasıl? O saçları örgülü ufaklık güzel bir kadın olmuştur." "İyidir," dedi Leonid. Durgun bir tavırla. Kızının mektubuna yanıt vermediğini anımsamıştı. Doğurmak istediği çocuk için ne söyleyeceğini bilemiyordu. Ama fırsat bulur bulmaz yazmalıydı kızına. Kalın kaşları, hafifçe çatılan Yuri Konstantinovich'in soğuk sesi böldü dostlar arasındaki bu işten konuşmayı. "Leonid Ivanovich," dedi yaşlı dekan, resmi bir tavırla. "Andrei Alegoviç, dün geceki olayları soruşturan ekibin yöneticisi. Bizden yardım istedi. Gerekli bilgileri ilettik kendisine. Sizinle görüşmek istiyor." "Evet, sizinle görüşmek istiyoruz," diye tekrarladı Andrei. "Elbette, Yuri Konstantinovich," dedi Leonid, dekana dönerek. "Elimden gelen yardımı yapmaya hazırım." Yuri Konstantinovich rahatlamıştı. Eliyle Leonid'e boş koltuğu göstererek "Otursanıza," dedi. Ancak Andrei hemen araya girdi. "Biz içeri arkadaşların yanına geçsek," dedi nazik bir tavırla. "Hemen işe koyulmakta fayda var." Yaşlı dekan bozulmuştu. Önemsenmediğini hissediyordu. "İyi ama," diyecek oldu. "Merak etmeyin, gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz." Bu sözler yaşlı dekanı ikna etmemişti. "Yoldaş Andrei, sizi hatırlatmak isterim. Burası Merkez Komitesi'ne bağlı bir okul. Neler olup bittiğini bilmek benim de hakkım." "Kuşkusuz yoldaş Yuri," dedi Andrei. Onu dikkate aldığını belli eden saygılı bir tavırla. "Bizim öğrendiğimiz her şeyi siz de öğreneceksiniz. Eminim toplantımızdan sonra yoldaş Leonid size bilgi verecektir." Dekan koyu mavi gözlerini Leonid'e dikerek kararlılıkla söylendi. "Merakla sizi bekliyorum." "Elbette Yuri Konstantinovich," dedi Leonid. "Gelişmeleri size bildireceğim." Dekanın odasından çıkan iki eski arkadaş tavanı yüksek, dar koridordaki kırmızı halının üstünde yürümeye başladılar. Andrei başıyla dekanın odasını göstererek, ''İhtiyarı kızdırdık.'' dedi. ''Sanmıyorum. Sadece kendi otoritesini korumaya çalışıyordu. Onun bir zamanlar Fransa'da elçilik yaptığını biliyorsun değil mi?'' ''Duydum. Sizden biri mi?'' ''Hayır. O da senin gibi hiçbir zaman istihbaratçı olmadı.'' ''Sevmiyor demek bu mesleği.'' ''Bilmem ama seni sevmediğini söyleyemem. Belki sırf rahat çapkınlık yapabileyim diye girmedin servise.'' Leonid gözlerini kısarak baktı arkadaşına. ''Yanlış,'' dedi kırgın bir tavırla. ''Girmedim değil. Almadınız.'' Andrei bakışlarını kaçırarak konuyu değiştirdi. ''New York'tan sonra İstanbul'u nasıl buldun?'' ''Aslında birbirine benziyorlar. Moskova gibi düzenli, yerleşmiş değiller. Her ikisinde de yaşayanları içine alıp sürükleyen dev bir kaos var. Sanki akşam yıkılıp her sabah yeniden kuruluyorlar. Ama bu kaosun kötü olduğunu söyleyemem. Ve her ikisi de denize açılıyor. Sevişmeye hazırlanan bir kadın bedeni gibi sıcak ve nemliler.'' Andrei kendini tutamayarak kahkahaları koyuverdi. ''Oğlum Lenya, sen adam olmazsın,'' dedi gülmekten yaşaran gözlerini elleriyle kurularken. Leonid halinden memnun, ''Ne var bunda bu kadar gülecek?'' dercesine yapmacık bir ağırbaşlılıkla arkadaşına bakıyordu. ''Hala Engels hayranı mısın?'' diye sordu Andrei. ''Engels'i seviyorum. Romantik bir adam. Tutkulu. Barikatlara çıkmak için kilometrelerce yol yürüyecek kadar çılgın. Aynı zamanda çapkın,'' diye ekledi Andrei. ''O da ya yaşamı sevmesinden. Ama onun yönteminde bir yanlış var. Diyalektiği kullanmasından söz ediyorum. Zaten adamın işi de felsefe değil ya.'' ''İlginç,'' diye atıldı Andrei. ''Hatırladığım kadarıyla doğanın diyalektiğine bayılırdın. Çok önceleri. Artık doğanın yasalarıyla toplumun yasalarının benzeşmediğini düşünüyorum. İnsanoğlu doğadan daha karmaşık. Anlaşılan şu sıra Frankfurt okulundakileri okuyorsun. Onları ve öncekileri Nietzsche'yi, Schopenhauer'u, bir zamanlar yok saydığımız herkesi sana da öneririm. Biz çoktan başladık oğlum. Bu ülkede değişimi başlatanların istihbaratçılar olduğunu unutuyorsun.'' ''Andropov'dan mı söz ediyorsun?'' diye sordu Leonid. Bir süre sustu. ''Doğru. Değişimi o başlattı. Ama belki de yanlışlık orada. Değişimi başlatan halk olmalıydı. Görevi devleti korumak olan bir kurum değil.'' Andrei'nin neşesi kaçar gibi oldu. İki arkadaş koridor boyunca bir süre sessizce yürüdüler. ''Adamların nerede?'' ''Victor yukarıda bir dershanede Türk kolektifindekiler hakkında okuldan aldıkları bilgiler üzerine çalışıyor. Nikolay da şu yemekhanedeki kadını sorgulamak için Kurkino'ya gitti. Hani akşam site dışındaki Türk'ün sevgilisi olan.'' ''Olga.'' ''Evet, Olga. İşte onu sorgulamaya gitti. Sonra dönüp Victor'a katılacak. Sen raporları getirdin mi?'' ''Getirdim. Hepsi Rusça'ya çevrilmiş durumda.'' ''Mükemmel. Sorguya ne zaman başlıyorsunuz?'' ''Raporlar okunduktan sonra.'' Leonid kuşkuyla süzdü arkadaşını. ''Soruşturmayı geciktiriyorsunuz gibime geliyor.'' Andrei anlamlı anlamlı güldü. ''Bunu da nereden çıkarıyorsun şimdi?'' ''Yapma Andrei, sizi bilirim. Şu ana kadar çoktan başlamış olmalıydınız. Bir şey bekliyorsunuz. Seninle konuşmayı bekliyorduk. Seni kazanmadan bu işi çözemeyiz.'' İnanmayan gözlerle süzdü arkadaşını Leonid. ''Öyle olsun bakalım. Öyle zaten. Kafanı boş yere yorma. Nerede konuşabiliriz?'' Koridorun sonuna gelmişlerdi. Leonid sağ taraftaki kapıya yönelirken mırıldandı. ''Burası boş olmalı.'' Aydınlık bir dershaneye girdiler. Herkes yemekte. En az yarım saat bizi rahatsız etmezler diyerek oturması için arkadaşına ön sıralardan birini gösterdi. Leonid. İki arkadaş kullanılmaktan aşınmış sıraya yan yana oturdular. Oturur oturmaz Leonid çantasını açtı. Kırmızı bir dosya içindeki Türklerin raporlarını Andrei'ye uzattı. Andrei dosyayı önüne çekti ama kapağını bile açmadan sordu. ''Sen ne diyorsun bu işe Lenya?'' Leonid'in yüzü gölgelendi. ''Aslında ne diyeceğimi bilmiyorum. Belki kıskançlık ya da bir yanlışlık.'' ''Hayır, bunları unut,'' dedi Andrei sözünü keserek. Türk grubunda bir köstebek var. Leonid şaşırmadı. Ama anlamak isteyen gözlerle arkadaşının yüzüne baktı. Bundan emin misin? Adım kadar. Türk istihbaratının Moskova'daki adamlarından birinin mesajını ele geçirdik. Oyuncak mağazasında. Andrei'nin gözleri şaşkınlıkla açıldı. Nereden biliyorsun? Dün gece Durmuş'u sorgularken duydum. Doğru duymuşsun, oyuncak mağazasında. Okuldakilerden birine bırakılmış. Ne yazıyor? Şifreyi henüz çözemedik. Uzmanlar çalışıyor. Klasik yöntem. Bir kitaptan yararlanılmış, dikkat çekmeyecek, hep el altında olan bir kitap. Sence ne olabilir? Hep el altında, diyerek düşündü Leonid. Leonid'in kitaplarından biri. Ne yapmalı? Belki de TKP programı. Parti programı olacağını sanmam. Biraz daha edebi bir metin. Roman mı? Roman olması gerekmez. Ama parti programı kadar da kuru değil. Kalın bir kitap mı? Şifre 58. sayfaya kadar işaretlenmiş. Ama kalın bir kitap da olabilir tabii. Kapitale ne dersin? Her öğrencide bir tane vardır. Andrei merakla sordu. Gerçekten okuyorlar mı Kapitali? Sanmıyorum. Ama nedense her öğrenci bir tane alır. Böylece daha entelektüel hissediyor olmalılar kendilerini. Kapital ha? Olabilir. İkisi de sustular. Leonid arkadaşına bakıyordu. Ama gözünden teker teker Türk yoldaşların yüzleri geçiyordu. Bir köstebek diye mırıldandı. Öğrencilerin hiçbirine hain sıfatını konduramıyor, olanlara inanmakta hala güçlük çekiyordu. Ama durum ortadaydı. Andrei'yi tanırdı. İşini iyi yapan istihbaratçılardan biriydi. Mesleği onun bütün yaşamıydı. Ortalıkta somut kanıtlar olmasa bu kadar kesin konuşmazdı. Bize yardım edeceksin değil mi? Diye sordu Andrei. Leonid başını kaldırıp arkadaşına baktı. Edeceğimi biliyorsun dedi. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Andrei derinden bir iç geçirdi. Elini arkadaşının omuzuna koydu. Doğrusunu söylemek gerekirse bundan emin değildim. Yenilik rüzgarları insanları tuhaflaştırdı. 70 yıldır bu ülkeyi ayakta tutan değerlerin sarsıldığını hissediyorum. Sen de değişmiş olabilirdin. Değiştim zaten dedi Leonid. Eskinin savunacak nesi var ki? Ama değişmemişsin işte. Sen hala komünistsin. İyi ya, ben komünist olduğum için değiştim zaten. Andrei yine kahkahalarla gülmeye başladı. Tuhaf adamsın. Seni anlamakta her zaman güçlük çekmişimdir. Bense kendimi hep basit biri olarak görmüşümdür. Neyse bırakalım bu abuk subuk tartışmayı. Önemli olan bize yardım etmen. Yalnız bir şey var. Bu soruşturmada basit bir çevirmen olarak yer almayacağımı bilmeni isterim. Andrei uzun uzun süzdü arkadaşını. Türkleri seviyorsun değil mi? Evet, seviyorum. Neden? Hey, ne oluyor? Ne bu sorular? Yoksa benden de mi kuşkulanıyorsun? Saçmalama. Benimki sadece merak. Söyleyeceklerim belki sana garip gelecek ama onlar bizde çoktan ölen devrimin ruhunu temsil ediyorlar. Konuşmaları, mimikleri, giyim kuşamları bana 1905 devrimini hatırlatıyor. 1905 mi? Niye Ekim 1917 değil de 1905? İktidar kirletir. 1905'te devrimcilerin umutları henüz kirlenmemişti. Andrei'nin yüzünde alaycı bir ifade belirdi. Gülme, dedi Leonid. Söylediklerimde çok ciddiyim. Tamam. Ama unutma. Senin kahramanlarının içlerinde bir köstebek var. Bolşeviklerin içinde de vardı. Yine de sen bu yaşlı yoldaşını dinle. Onlara fazla güvenme. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değildir. Andrei'nin bu tavrını olumsuza yordu Leonid. Bak Andrei dedi uyaran bir tavırla. Bu sözlerle beni oyalamaya çalışıyorsan baştan söyle. Onlar benim öğrencilerim. Onlara karşı sorumluluğum var. Andrei alaycı bir gülümsemeyle Leonid'e bakarak söylendi. Sen iflah olmaz bir romantiksin. Bırak şimdi tatlı sözlerle uyuzumu kaşımayı. Soruşturmaya aktif olarak katılacağım. Yoksa beni unutun. Birlikte geçirdiğimiz yıllarda senin hakkında öğrendiğim ilk şey neydi biliyor musun? Diye sordu anlamlı bir ses tonuyla. Leonid bir şey söylemeden arkadaşına baktı. Deneyimli istihbaratçı başını ağır ağır sallayarak tamamladı sözlerini. Senin kendi bildiğinden şaşmayan Tanrı'nın belası, inatçı bir herif olduğun.